Ayrım 17, sayfa 279. 17. Bölüm, Gizli Danışman. Dorniker gözlerini açtığında kendini penceresiz ve tanımadığı bir odada buldu. Yattığı yatağın tam karşısında parmaklıklı bir kapı vardı. Odanın bir köşesinde bavulu duruyordu. Tavana asılı petrol lambasından yayılan ışık zayıftı, gözlerini rahatsız ediyordu. Dorniker ışıktan korunmak için başını çevirmek istediyse de ensesine saplanan keskin bir ağrı onu yerine çaktı.
"Oy!" diye inledi. "Neredeyim?"
"Dostlarının arasındasın mühendis bey," dedi Zalman Asidov yumuşak ve sevgi dolu bir sesle. Karısı yaralının alnına koyduğu ıslak kompresi değiştiriyordu.
"Nasıl da siz buradasınız Bay Hasidov," diye mırıldandı Dorniker. "Kamyona bindiğimi hatırlıyorum. Galiba arkadaşlar, eşkali meçhul bir şahıs."
"Evet mühendis bey, o ben idim," dedi berber. "Neredeyse kafanıza gerektiğinden hızlı vurdum sanacaktım. Böyle işlerde hiç deneyimim yok da."
Devlet adamı vücudunu saran ağrılara rağmen yerinden kalkmaya çalışarak "Anlamadım!" diye bağırdı ama yeniden yatağına yıkıldı. Bayan Hasidov onu yatıştırmaya çalıştı.
"Yerinizden oynamayın mühendis bey, merak etmeyin sizi tedavi ediyorum," diye ekledi berber.
"Vallahi kafanıza isteyerek vurmadım mühendis bey. Görüyorsunuz ben de Topal Gorviç ile yaptığım kavgadan sonra yara bere içinde kaldım. Bakın mühendis bey, şuna bir göz atın."
Berber gömleğinin kolunu sıvayarak yeşermeye yüz tutan çürükleri gösterdi. Devlet adamı anlamsız bakışlarla berberi süzdü. Sarsılmış olan beyni son gelişmeleri henüz sindiremiyordu. Hasidov battaniyeyi devlet adamının buz kesen ayakları üzerine çekti.
"Karım sizin gitmek istediğinizi duyunca bana gelip, Zalman, mühendis beyin gitmesine izin verme, özellikle bu sıralarda onun yardımı olmadan hiçbir şey yapamayız," dedi. "İşte böylece sizinle baş başa konuşmak istediğimiz için."
Dorniker'in kanı yavaş yavaş beynine ulaşmaya başlamıştı.
"Yani arkadaşlar, anladığım kadarıyla seçimlerden önce benle istişarede bulunmak maksadıyla kafamı kırıp beni buraya getirdiniz ha?"
"Aşağı yukarı öyle," diyerek gözlerini yere indirdi berber. "Ama bana inanın Bay Dorniker, ben sizden özel bir dost olarak da hoşlanıyorum. Yani kundura tamircisi sizin bakıcınızla işbirliği yapıyor. Onun adamı, anlıyorsunuz ya."
"Skandal!" diye kükredi devlet adamı odadan çıkmak üzere yerinden fırlarken. Ancak kısa bir uğraşıdan sonra kendisinden güçlü olan Asidov çiftine boyun eğerek yatağına döndü. Başı çatlayacakmış gibi ağrıyordu. Üzerinde sadece iç çamaşırı olduğunu o zaman görmüş, kıpkırmızı kesilmişti.
"Beni esir ettiniz."
"Böyle düşünmeye gerek yok mühendis," dedi berber. "Sen bizim sevgili ve saygıdeğer konuğumuzsun. Birinin eline geçersen seni kötü amaçlara alet edebilir. Binaenaleyh bu odadan çıkamazsın."
"Ne olur, sadece seçimlere kadar," diye yalvardı Bayan Asidov. "Bay Dorniker, sizin için en güzel yemekleri pişireceğim, istediğinizi yapacağım."
Kadın birden yerinden kalkıp saçlarını geriye attı.
"Aynı Malka gibi."
"Sodom ve Gomorra gibi olacak sonumuz," dedi Dorniker ve birdenbire gırtlağını patlatırcasına bağırmaya başladı.
"Kurtarın! İmdat! Beni hapsettiler, imdat!"
Berberle karısı yerlerinden kıpırdamadılar. Sevgili hastalarının başına gelen felaketten sonra içini boşaltmak istemesini hoş görürcesine sessiz sedasız hareketlerini izliyorlardı.
"Bağırmanız size yarar sağlamayacak," dedi berber. Devlet adamının sesi iyice kısıldıktan sonra, "Şu anda yeni süthanemizin en derin mahzeninde bulunuyorsunuz. Sesinizi duysa duysa inekler duyabilir."
"Bu vaziyeti şiddetle protesto ederim," dedi Dorniker.
Sesi ancak bir fısıltı halinde çıkıyordu.
"Milletler arası kanunları vahşice içe sayıyorsunuz. Bakıcımın vakit kaybedilmeden yanıma getirilmesini istiyorum."
"Olmaz mühendis bey. Zaten senin bakıcı geçen akşam ortalıktan kayboldu."
"Geçen akşam mı?" Dorniker şaşırmıştı. "Yani ben 24 saattir mi buradayım?"
"Evet," dedi berber sert bir sesle. "Seçim vakti geldi çattı, sen burada kütük gibi uyuyorsun. Şimdi acele etmemiz gerekiyor."
"Ağzımdan bir kelime bile alamazsın gangster artığı," dedi Dorniker ve kafasını duvardan yana çevirip yüzünü yastığa gömdü.
Hasidovlar bir süre daha bekledikten sonra öfkeyle odadan çıktılar.
Bize karşı çok arsız davrandı dedi Bayan Asido demir kapıyı kilitlerken. Ona bu kadar özen göstermemize değmedi doğrusu. Siz siyasetçilerin sözlüğünde teşekkür ederim sözcükleri yazılı değil anlaşılan. Şimdi ona ne yemek vereceğiz?
Zalman'ın yüzü asılmıştı. Hiçbir şey.
Dolniker bir süre yatağında kaldı. Petrol lambasının yakıtı çoktan bitmişti. Parmaklıklı pencereden sızan ışık öyle zayıftı ki devlet adamı saatine bile bakamıyordu. Dolniker midesinin şiddetli gurultular içinde kazındığını duydu. Yerinden kalkıp kapıyı yumruklamaya başladı. Bir süre sonra ayak sesleri duyuldu.
''Ne oluyor, derdin ne mühendis?'' diye bağırdı berber. ''Kapımı kıracaksın.'' ''Çıkmak arzusundayım.''
Bunu daha önce konuşmuştuk.
Yemek ver.
Akıl ver.
Hayır diye haykırdı Dolniker ve düşmemek için duvara dayandı. Buradan ölüm çıkar da senin gibi kafasız, saman dolu, iptidai birini hukuken muhtar yapmam.
Nasıl istersen Dolniker dedi berber. Gitmeden önce de ekledi. Parlak bir fikrin olursa kapıya vur.
Devlet adamı soğuk zemine yıkıldı ve o anda tutsak bulunduğu bu odadan kaçmaya karar verdi.
Evet, bunu gerçekleştirecekti. Her şeyi kendi yapmak zorunda kalsa bile.
Cebinden o anda üzerinde bulunan en sert ve en keskin aracı tarağını çıkardı ve duvar boyunca böyle durumlarda yapıldığı üzere elleriyle tuğlalara vurarak yapının en zayıf noktasını aramaya koyuldu. Kısa bir süre sonra duvarın üzerinde bir delik buldu ve coşkuyla o noktayı kazmaya başladı. Daha 15 dakika geçmeden Dolniker taraksız kalmış, tırnakları iyice aşılıp çatlamıştı. Üstelik duvarın çabalarından etkilenmiş olduğunu gösteren bir iz de yoktu. Devlet adamının biraz da geç olarak anımsadığı üzere duvar en iyi kalite toplumsal betondan örülmüştü. Dolniker alnındaki kompresi çıkardı, bezi iyice sıkıp son kalan birkaç damla suyu diline akıttı. Sonra yatağına uzandı, her yanı ağrıyor, gıcırdayan yaylar üzerinde kıvranıyordu.
''Şimşon Groydes'in koltuğuma kurulduğu şu anda ben pis bir delikle çürümeye terk edildim.'' diye geçirdi içinden. Sonra gözlerini tavana dikip boğuk bir sesle ekledi. ''Arkadaşlar, hangi sebepten beni cezalandırıyorsun?''
Dolniker bütün umudunu yitirmiş değildi. Ortadan beklenmedik bir biçimde ve birdenbire kaybolmuştu. Kuşkusuz arayacaklardı onu, kurtuluşu yakındı. Özellikle güvendiği tek adam olan kamyon sürücüsünün bu işe el koyacağını biliyordu. Son olaylardaki rolünün ne olduğu henüz açıklığa kavuşmuş değildi. Ama gene de... Köy sakinleri arasında olayla gizliden gizliye ilgilenen tek kişi Miha'ydı. Bir yandan yüklenmiş olduğu görev, öte yandan da giysilerinin bir bölümünü yırtık durumda balkonunun korkuluğuna bağlı bulmuş olması onu bu olayı soruşturmaya zorlamıştı. Raporunda özellikle Dolniker'in şemsiyesine açık bulduğunu belirten güvenlik görevlisi, mühendis beyin son günlerde anlaşılması kesinlikle olanaksız bir biçimde davrandığı düşüncesinden hareketle devlet adamının karmaşık duygular içinde balkondan indiği sonucuna varmıştı. Meclis Dolniker'in kaybolması olayını hiç görüşmedi. Çünkü Hasidov da Miha'nın düşüncesine katılarak mühendisin aklını oynattığından emin olduğunu bildirmişti. Durum böyleyken muhtar çobanı terfi ettirdi ve olay dosyasını rafa kaldırdı. Bakıcının ortadan kayboluşu polis açısından daha da anlaşılmaz bir olay niteliğindeydi. Zev aynı gece gerisinde hiçbir iz bırakmadan kayıplara karışmıştı. Kundura tamircisi üzüntüsünden bitkin durumda damadının ortadan kaybolduğunu yakınlarına bildirmişti. O günden bu yana gözlüklü genci gören olmamıştı. Aile sorunlarının canını iyice sıktığı bir sırada kundura tamircisi babasıyla da uğraşmak zorunda kaldı. Grev yaparak istediklerini alamayacağını anlayan yaşlı adam daha değişik yollara başvurarak köy halkına muhtar ya da en azından büyük oğlu Tsemah'ın yerine meclise seçilmek istediğini bildirdi. Kararını da şöyle açıklıyordu. Yaşlanmış kocamıştı artık. Gelecek 2 ay içinde köy dışına bir gezi yapmalıydı. Şimdi yapmasa daha ileride dünya gözüyle köyden dışarı çıkma olanağı olmayacaktı. Aksini savunan var mıydı? Baba Gorviç sesini halka duyurmak amacıyla deri önlüğü üzerinde olduğu halde kapı kapı dolaşıp eski şarkılardan derlediği resitaller veriyordu.
Çiftçiler çevresini aldığında işin sanat yönüne son verip konuşmaya başlıyordu.
Ben devlet daireleri, kültür sarayları, kuyular değil, tek bir şey vaat ediyorum. Geziler. Yalnız meclis üyelerinin gezilere çıkması eşitliğe sığmaz. Meclise seçilirsem herkesin, özellikle bana oy verenlerin yılda iki kez ücretsiz bedava istedikleri yere gitmelerini ya da TİSEMAH'ın dediği gibi görev gezilerine çıkmalarını sağlayacağım.
Bu oldukça tehlikeli bir gelişmeydi. Geçici meclise üye olmayan bir kişi geçici olmayan meclise girme atılımında bulunuyordu. Bu olay önceden kestirilmesi olanaksız değişikliklere yol açabilirdi. Bunun üzerine temsilciler Terzi Afarkiş'i örnek alarak seçim hazırlıklarına hız verdiler. Afarkiş eylemlerini özellikle 11 üçgen çevresinde toplamıştı. Vergi denetmeni yağmurlu gecelerde yükümlülerin evlerine gidip varları yokları ellerinden alınmış olan bu insanları hayvan sesleri taklit ederek eğlendiriyordu. Afarkiş'in özellikle deve böğürtüsü taklidinde mükemmele çok yaklaştığı herkesçe bilinen bir gerçekti. Afarkiş programını bitirdiğinde üçgenlere şöyle diyordu.
Sevgili dostlarım, son zamanlarda benden çok çektiniz. Bu dönemin sizin için artık sona ermesini ve yinelenmemesini dilerim. Meclise yeniden seçilmeme yardım edin. O zaman vallahi billahi bir daha kapınıza dayanmayacağım.
Terzi'nin sözleri köylüleri pek etkilemiyordu. Kundura tamircisinin entansif programı onların ilgisini daha çok çekiyordu. Amit Dolniker o sabah yatağından kalkmadı. Açlığını unutmuş, beyni her zamanki berraklığını bulmuştu. Bu işin sonuna yaklaştığının belirtisiydi. Hapiste geçirdiği o bir gün içinde insan iradesinin maddesel isteklere karşı verdiği başarılı sınava tanık olmuştu. Devlet adamı midesinden emir alan beyninin yaptığı baskıya rağmen kendisine karşı amansız bir savaş veriyordu. Dolniker vücudunun dikkatini başka yöne çevirmek için kafasından değişik düşünceler geçiriyordu. Tabii bunların en başarılı sonuç vereni Şimşon Groides'i anılarından silme ile ilgili olanlar idi. Dolniker bu alçağın adının anılabileceği birkaç olayı hızla aklından geçiriyor ve belleğinin onunla ilgili bölümlerini gözle görülür bir sadizmle boş bırakıyordu. Kendisini tutsak edenlerle arasında geçen en ciddi tartışma akşama doğru meydana geldi. Olay Dolniker'in kapıyı şiddetle tekmelemesi, lambası için yakıt ve bulunduğu mevkiyle mütenasip, sağlık ve temizlik koşullarının sağlanmasını istemesiyle başladı. Dolniker'in çıkardığı gürültü Asidovları tutuk evi koşullarını düzeltmek zorunda bıraktı. Devlet adamı muhtar ile muhtarlık binasının bekçisi olan aptal damadının gözetiminde odadan çıkarıldı. Berberin karısı söylene söylene hücreye çeki düzen verdi. Bu tam anlamıyla bir zafer olmasa bile Dolniker'e cesaret veren bir gelişme olmuş ve yeni istekler ileri sürmesine yol açmıştı. Devlet adamı kaçtığı gece toz toprak içinde kalan giysileri temizlenmedikçe kafesine dönmeyeceğini bildirdi. Mühendisin bu züppece isteği ve kadınca titizliği Bayan Hasidov'u çok kızdırmıştı. Hasidovlar bu türden hizmetlerden sorumlu olmadıklarını ileri sürerek bu buruşuk paçavraları üçgenlerden birinin karısına havale edeceklerini söylediler. Dolniker sevincini gizlemek için insanüstü bir çaba harcayarak giysilerini teslim etti. Bu arada yazdığı kısa mektubu ceketinin cebine yerleştirmeyi başarmıştı. Mesajında şöyle aykırıyordu. İmdat, muhtara esir düştüm. Sütanenin hücresinde beni zincire vurdular. Beni buradan çıkaran tatmin edilecektir. Mühendis. Bayan Hasidov giysileri aldıktan sonra Dolniker üzerinde sadece iç çamaşırları olduğu halde yatağına uzandı ve kahkahası duyulmasın diye başını yastığa gömdü. Gece yarısına doğru kulağına bazı sesler geldi. Yerinden kalktığında kapının altından bir pusula uzatıldığını gördü. Dolniker ses çıkarmadan kapıya yanaştı. Kalbi ağzından fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Kağıdı okumaya koyuldu. Okudukça yüzü kızarıyor, boyun damarları şişiyordu. Bu onun gizlice hücre dışına çıkarttığı pusulaydı. Kenarına kırmızı kalemle şunlar eklenmişti. Yarın fırında hindi ve salatalık turşusu var. Soslu, Hasidov.
Talihi yaver gitmemişti Dolniker'in. Yazdığı pusula giysiyi ertesi sabah hazır etmeyi kabul eden bir üçgenin karısının eline geçmişti. Zavallı kadın zengin ifadelerle süslenmiş bu mesajı anlamamış ve muhtarın karısına getirmişti. "Kocam diyor ki burada yazılı olanlar hastalıklar geçsin diye bir büyü duasıymış." demişti kadın. "Bu nedenle hemen size geri getirdim muhtare hanım."
Dolniker Hasidov'un yazdığı yanıtı okuduğunda öfkesinden kendinden geçerek kapının parmaklıklarına yapıştı ve bağırmaya başladı.
Şaki dölleri, posta hırsızları!
O gece gerçekten de zor geçti. Dolniker uzun süre kıvrandıktan sonra uykuya dalabildi. Düşünde kısa boylu, tepeden tırnağa kırmızılar içinde yaşlı bir adam gördü. Dolniker bu adamı bir yerlerden anımsıyordu. Yaşlı cüce elinde kızarmış hindi butlarıyla dolu bir tepsi tutuyordu. Bütün bir gün ağzına bir şey koymamış olan bir adam, bundan daha az tahrik edici bir görüntü karşısında bile aklını kaybedebilirdi. Evet, evet, elinde tepsi tutan alçak cüce Şimşon Groides'in ta kendisiydi. Hindileri düş gören zavallının burnunun dibine kadar getiriyor, alev saçan gözlerini kırpıştırarak camdan yapılmış bir çanı tıngırdatıp mırıldanıyordu.
Aptal olma mühendis, Hasidov'a birkaç öneride bulun ve bitsin bu iş.
Dolniker küçük Groides'in elinden korkunç haykırışlar içinde kurtuldu. İşin anlaşılmaz yönü sabah yatağından kalktığında hindi kokusunun hala burnundan gitmemiş olmasıydı. Devlet adamı yerinden fırlayıp kokuyu izleyerek kaynağını bulmaya çalıştı. Çevresini koklaya koklaya kapıya vardı, orada yere diz çöküp burnunu zemin ile kapı arasındaki aralığa yapıştırdı. Koklama işlemini bir süre daha sürdürdükten sonra kızarmış hindinin kapının dışında bulunduğu sonucuna vardı. Evet, kuşkuya yer yoktu, hindi kapının dibindeydi. Önüne geçilmez dürtülerine karşı verdiği uğraş uzun sürmedi ve Amit Dolniker onlara yenik düştü. Böyle bir beyin yıkama sistemine tahammüle imkan yok dedi ve kendisini yaşam kaynağından ayıran demir kapıyı yumruklamaya başladı. Dışarıda bekleyen Hasidov zaferi kazananlara özgü dostça bir sesle
''Evet Dolniker, ne istiyorsun, sana nasıl yardım edebilirim?'' diye sordu.
''Gangster artığı, tavuğu ver!''
Berber insanı çıldırtan soslara bezenmiş butları, niyetinin ne denli ciddi olduğunu göstermek için parmaklıklı pencereye yaklaştırdı.
''Önce bana bir akıl ver Dolniker, yemekten sonra bana yardım etmekten vazgeçebilirsin.''
''Canavar!'' diye haykırdı Dolniker.
Tepsiye dikilen gözleri yuvalarından fırlamak üzereydi.
''Hele dur bakalım, sana akıl verdikten sonra yemeğe sahip olacağımı kim garanti ediyor?''
Hasidov devlet adamının ileri sürdüğü bu mantığa çok uygun sav karşısında söyleyecek söz bulamadı. Butlardan göz alıcı bir parça koparıp,
''Peki Dolniker, karşılıklı çalışalım.'' diyerek devlet adamına uzattı. ''Bu parçaya karşılık duvara yazılabilecek bir slogan istiyorum.''
Dolniker et parçasını Hasidov'un elinden koparıp vahşi hayvanlar gibi bir lokmada yuttu. Böyle bir zevki Kudüs Edebiyat Ödülünü ikinci kez aldığından bu yana tatmamıştı. Parti tarihinde görülmemiş bir gürültüyle et parçasını çiğnerken gözü berberin uzanan koluna takıldı.
''Hey, buraya bak, saatimi iade et dostum.'' dedi.
''Seçimlerden sonra arkadaşlar.'' dedi berber. ''O güne dek saate gereksinimin olacağını sanmıyorum Dolniker.''
''Daha istiyorum.'' diye hırladı devlet adamı. Hasidov bir parça daha uzatarak duvara yazılacak slogan ile ilgili isteğini yineledi.
''Kundura tamircisinin sloganı nasıl?'' diye sordu Dolniker ve ekledi. ''Turşular nerede?''
Berber insanın aklını başından alan bir salatalık uzattı.
''Topal kundura tamircisi köyün bütün duvarlarına, kundura tamircisi hepimiz, hepimiz kundura tamircisi için.'' diye yazmış. ''Harika bir slogan. Üstelik yazıları yeşil boya ile yazıyor.'' ''Kocaman şablonları var. Koyuyor duvara, basıyor boyayı.''
''Gorviç'in bu denli akıllı olduğunu bilmezdim.''
Dolniker yemeği vakit kaybetmeden çiğniyor, öğütüyordu.
''Madem öyle, bir slogan bulalım. Berber hepimiz, hepimiz berber için nasıl?''
Yüzü birden sevinçle aydınlanan Zalman hindinin geri kalan bölümünü devlet adamına uzattı.
''Harika!'' diye haykırdı neşe içinde. ''Sizin büyük bir insan olduğunuzu söylemiştim mühendis bey.'' ''Ama burada bir yanlışlık var arkadaşlar.''
Berber birden ciddileşti.
Bu şablonu hayatta yapamam ben. Sana versem bu işi Dolniker. Ha, ilgileniver. El maharetine dayanan işlerden hiç anlamam diye yanıtladı Dolniker berberin isteğini. Bu çeşit fiziki kuvvete dayanan işleri zavallı bakıcıma yüklerdim. Ama şablona hiç lüzum yok. Yapacağın tek şey kundura tamircisinin yazdığı sloganlardaki kundura tamircisi kelimeleri yerine biraz badana boyası ile berber yazmaktır.
Bir saniye diye haykırdı Asidov. Hanım, mühendis bey için patatesli mercimekli bir porsiyon hazırla, yağlı olsun.
Mahzuru yoksa birkaç tane de köfte rica edeceğim dedi devlet adamı yalanarak.
Hindiyi gövdeye indirdikten sonra berberi sevmeye başlamıştı.
''Neden dışarıda duruyorsun?'' dedi muhtara. ''Girin oturun arkadaşlar.''
Berber kısa bir duraksamadan sonra odaya girdi. Karşılıklı yatağa kuruldular.
''Beyler, seni seçimlerden muzaffer çıkarmayı garanti ederim.''
Aklı hazırlanmakta olan porsiyondaydı. ''Ama bunun için mükemmel bir mutfak isterim.'' Bayan Asidov devlet adamına sıcak köfte, erikli turta, pasta, yarım kilo elma ve bir paket sigaradan meydana gelen yemeğini getirdi. Yemekten sonra içmek için kahve de vardı getirdikleri arasında. Buna ek olarak soğanlı sosta kızartılmış bir biftek, şehriyeli sebze çorbası, birkaç sandviç, bir şişe de tatlı şarap yoldaydı. Söyleşi uzun sürdü. Sonra Hasidov hücreden çıkıp kapıyı sürgüledi ve koşturmaktan bacakları tutmayan karısına dönerek,
''Mühendis bey iyi kalpli bir adamdır. Bana öylesine gizli bir silah verdi ki sana bile anlatmayacağım.''